Ayrım 29, sayfa 202, bölüm 45. Telefonun diliyle uyuşukluğumdan sıyrıldım. İrkilerek kendime geldim. Falco, not alacak bir şeyin var mı? Saatime baktım, 14:10'du. 36 numaraya 20 dakikadan daha az sürede ulaşmıştı. Kötü sayılmazdı. Not alıyor musun? Evet, hadi. Adamın adı Ali Azon. Halen Lyon'da oturuyor. Seni uyarıyorum, yabana atılacak biri değil. Psikiyatrın kişisel bilgilerini yazdım. Falco'ya teşekkür ederken o hala mırıldanıyordu. Ben ofiste kalıyorum. Elim mecbur. Bütün öğleden sorumu şu senin cinayeti uzakta andıran vakaların peşinde arşivde geçireceğim. Ne bulacağım Allah bilir. Seni ararım. Tepkisi içimi ısıttı. Soruşturmanın harcı bizi yeniden birbirimize bağlıyordu. Zorlukla doğruldum ve binanın içine girdim. Psikiyatrın numarasını tuşladım. Kendimi tanıttıktan sonra doğrudan konuya girdim. Thomas Longini hakkında. Yine mi? Dün de beni bu hikayeyle ilgili olarak aradılar. Arayan yardımcımdı. Bazı kesin bilgilere ihtiyacım var. Gergin bir sessizlikten sonra, telefonda hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Özellikle de resmi bir belge göstermeden. Meslektaşınız bana son derece mütereddit geldi. Ayrıca jandarmanın elinde konuyla ilgili eksiksiz bir dosya var. Sizin elimizde yeni bilgiler var. Hangi bilgiler? Thomas Longini iki cinayetle de bağlantılı olabilir. Yani Manon cinayeti ve annesi Sylvie Simonis'in öldürülmesi. Gülünç, Thomas bir cinayete karışmış olamaz. Azon, Sylvie'nin cinayete kurban gittiğini duyunca şaşırmamıştı. Jandarma onu bilgilendirmiş olmalıydı. Devam ettim. Suçlu mu değil mi, siz ne düşünüyorsunuz? Sizi aramamın temel sebebi bu. Doktor yeni bir es daha verdi. Sonra uzlaşmacı bir ses tonuyla konuştu. Neden pazartesiye kadar beklemiyorsunuz? Bana bir faks yollayın ve bakın, sizi çikolata pazarlamak için aramıyorum. Söz konusu olan bir cinayet duruşması. Acil. Yeniden bir sessizlik oldu. Thomas Longini'nin yeni adı ne? Diye sordum. Jandarma biliyor. Size söylemediler mi? Ben asla öğrenmedim. Thomas Longini'nin suçlu olması nedense gülünç geliyor. Thomas bir katil değil. Hepsi bu. Ama Manon cinayetinin şüphelilerinden biri. Meslektaşlarınızın aptal da gayreti sebebiyle evet haklısınız. Zavallı çocuk poliste her şeye maruz kaldı. Bana onun yaşadığı travmadan söz edin, tepkilerinden. Bu şekilde bir sonuca varamazsınız büyükbaşı. Bana yarın bir yargıç tarafından bu işle görevlendirildiğinizi belirten resmi bir belge fakslayın. Ancak o zaman konuşabiliriz. Yani sadece gün kazanmaya çalışıyorum. Eğer bunu yanlış buluyorsanız hemen vazgeçebiliriz. Tamamen yanlış ve özellikle de onu bu işe karıştırmayın. Lütfen. Yeniden olmaz. Ağzını payını aldı. Ses tonundaki değişiklik beni şaşırtmıştı. Hassas bir noktaya dokunmuş olmalıydım. Merhametli adamı oynamaya karar verdim. Gerçekten çok mu kötüydü? Adın içini çekti. Ardından birkaç kelime söyledi. Gerçeği algılama sorunu vardı. Buluğ çağının tipik bir özelliği. Benim raporum da bu yöndeydi. Bütün yaz onu takip ettim. Bir anda irkildim. Thomas Longini Ocak 1989'da şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. 1989 yazı mıydı? Hayır, 1988 yazı. Manon 12 Kasım 1988'de öldürülmüştü. Anlamıyorum. Sizin dosya hakkında bilginiz yok mu? Lütfen açıklar mısınız? Thomas'ı cinayetten önce tedavi ettim. Ailesi Mayıs 1988'de bana başvurmuştu. Sonra ertesi yılın başında Besançon Adli Polisinden bazı adamlar beni sorguladı. Çünkü Thomas'ı iyi tanıyordum. Ama ben onun lehine ifade verdim. Falco tarihleri karıştırmıştı. Dolayısıyla bir psikiyatrın adının geçtiğini görünce bir uzman olarak ona başvurulduğunu veya ruhsal travma geçiren çocuğun tedavisinde ondan yararlanıldığını sanmıştı. Ama Ali Azon, Thomas'ı olaydan bir yıl önce tedavi etmişti. Soğukkanlılığımı korumaya çalışarak yutkundum. O dönemde çocuğun sorunu neydi? Ailesi kaygılanıyordu. Çocuk saçma sapan sözler söylüyordu. Sonuçta ailesi onun delirdiğini düşünmüş. Ne gibi? Özellikle bir tek şeytandan söz ediyordu. Kafamı kaldırdım. Karşımdaki tepe sanki gökyüzüyle çarpışmış gibi titremeye başladım. Biraz daha açık olur musunuz lütfen? Manon'un yani kız kardeşi gibi gördüğünü söyleyebilirim. Tehlikeli olduğunu söylüyordu. Bir şeytanın onu tehdit ettiğini iddia ediyordu. Bu şeytan kimdi? Nasıl bir şeydi? Thomas hiçbir şey bilmiyordu. Aslında benim küçük kızı görmemi istiyordu. Onu benimle daha kolay konuşacağına inanıyordu. Neden siz? Bilmiyorum. Bir yetişkin, bir doktor. Annesiyle temasa geçtiniz mi? Hayır, ben sanıyordum. Her neyse. Thomas'a göre annesi de bu tehdidin içindeydi. Ensem karıncalanmaya başlamıştı. Onun bir tehdit unsuru olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Bundan daha karışık. Peki siz ne yaptınız? Küçük kızı kabul ettiniz mi? Hayır, o dönemde kafası allak bullak olmuş bir yeni yetmeyle ilgileniyordum. O yaşta şeytan anıştırmaları son derece klasiktir. Üstelik kendisinden 5 yaş küçük Manon'la olan ilişkisi pek anlaşılır bir şey değildi. Seanslarımda daha çok bu soruna odaklandım. Önemli olan onun isteklerini yönlendirmekte, anlıyor musunuz? Ve siz hiçbir şey yapmadınız. Bakın, her şey olup biterken, daha sonrasında o psikiyatrları suçlamak kolaydır. Ayrıca her suç tekrarında hareketlere ve sistemlere bir maruz kalır. Yani bizler kahin değiliz. Bayan Bond da aynı şeyleri söylemişti. Bu yetişkinler iki çocuğun hayali korkularının gerçeğe dönüşmesini bir türlü kabul edemiyorlardı. Azon bu kez daha alçak bir ses tonuyla devam etti. Manon'un ciddi olarak bir tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehdidin onun tarafından bir yetişkinden geldiğini kabul etmediğini de biliyorum. İşte bu sebeple de şeytandan söz ediyordu. Kendisi kötücül bir varlık yaratmıştı. Neden? Saldırgan kimliğini mi gizliyordu? Çünkü belki de o sevmeye koşullanmıştı. Ruhunun derinliklerinde bir çatışma yaşıyordu. Mesela bu duruma pedofili vakalarında çok sık rastlanır. Yani siz Manon'un annesinin tehlikeli biri olduğunu mu düşünüyorsunuz? Annesi veya bir yakını. Thomas herhangi bir isim söylemedi mi? İpucu olacak bir şey. Asla. Bir şeytandan, bir iblisten söz edip duruyordu. Thomas'ı daha sonra gördünüz mü? Yani suçlamasının ardından demek istiyorum. Serbest bırakıldıktan sonra evet, ailesi zor anlarında oğlunun yanında olmamı istemişti. Onlar da son derece şaşkındı. Thomas kendini güvende hissediyor muydu? Bana göre söylendiğinden çok daha mukavim bir çocuktu. Onun için gerçek travma suçlanmak değil, Manon'un ölümüydü. Ve özellikle de bizlere yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyardığında dinlememiş olmamız başlı başına bir travmaydı. Herkese kızıyordu. Hep geri döneceğini söylüyordu. Manon'un intikamını almak için. İntikam listesi sürekli uzuyordu. 14 yıl boyunca özel soruşturmasını yaptıran Sylvie Simonis, senin son sözünü söylememiş olan Patrick Cazaviel ve şimdi de Santos'a geri döneceğine dair ant içen Lomas Longini. Ailesi bölgeyi terk etti, dedi Azon. Ve bir daha da Thomas'ı görmedim. Ama bir gün yeniden ortaya çıkacağına eminim. İşte hepsi bu. Sanırım çok şey söyledim. Telefonu kapatıp cebime koydum. Adamın telefonda söylediklerini düşünüyordum. Sylvie Simonis'in çocuğunun öldürülmesinde payı vardı. Hayır, ben kişisel soruşturma ve özel dedektif fikrini tercih ediyordum. Ve bu şimdilik geçerli tek varsayımdı. Her iki cinayetin katili de aynıydı. Audume'e doğru yürüdüm. Saat 15.00 olmuştu ve hava şimdiden kararmaya başlamıştı. Aileler yavaş yavaş çimenleri terk ediyordu. Artık Sartoris'teki zamanım dolmuştu ve hiçbir şey bulamamıştım. Arabanın kapısını açarken jandarmaya gitmeyi ve Sarrazin'le bir anlaşma yapmayı düşünüyordum. Bu şehirde kalabilmem için tek çıkar yol buydu. Bir el omzuma dokundu. Jandarma ile karşılaşmayı beklerken gülümseyen bir suratla geri döndüm. Ama Sarrazin değil, akrilik eşofmanları içinde site sakinlerinden biriydi. Röportajcı adam siz misiniz? Soruyu anlayamamıştım. Röportajcı, Pedermano bana bir gazeteciden söz etti. Benim, dedim. Ama fazla vaktim yok. Adam omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Sizi ilgilendirecek bir konu var. Sizi dinliyorum. Karım hastanede temizlik görevlisi. Bu hafta hastaneye biri gelmiş. Görmeniz gereken biri. Kim? Jean-Pierre Lamberton. Tokat yemiş gibi oldum. Bu Manon Simonis sorumlusunun başındaki adamdı. Chopard bana onun Jean Minos hastanesinde öldüğünü söylemişti. O Basançon'da değil miydi? Saltos'a dönmek istemiş. Karımdan duyduğum kadarıyla fazla vakti kalmamış ve... Teşekkür ederim. Adam hala bir şeyler anlatıyordu ama kapıyı kapatmamla birlikte sözcükler duyulmaz oldu. Kontak anahtarını çevirdim. Şehir merkezine doğru yola çıktım. Bölüm 46. Saltos Hastanesi başın sonundakine çok benziyordu. Ancak 50'li yıllarda mimarisi aynı ve de aynı gri beton şeklinde bir küçültülmüş modeliydi. Binanın içi de son derece tanıdıktı. Duvarlarda panolar, plastik kaplı danışma bankosu, soluk ışıklı tavan lambaları doğrudan danışma bankosuna yöneldim ve komutan Lamberton'un oda numarasını sordum. Aileden misiniz? Kimliğimi bankonun üzerine koydum. Büyük aileden, evet. Asansöre doğru yürürken sol tarafıma meşrubat otomatının bulunduğu yere bir göz attım. Tam yanında telefon kabini vardı. Burası katilin cinayet gecesi, Sylvie Simonis'i aradığı telefon olan kabindi. Kabinin kirli camlarının ardından adamın silüetini hayal etmeye çalıştım. Ama başaramadım. Katili hayalimde canlandırma mümkansızdı. bir insan olarak tahayyül edilemezdi. Merdivenle ikinci kata çıktım. Koridorda aileler bekliyordu. 238 nolu odaya doğru yürüdüm ve kapı tokmağını çevirdim. Ne yapıyorsunuz? Beyaz önlüklü bir adam tam arkamda duruyordu. Otoriter bir sonla ekledi. Ben servis doktoruyum. Akrabası mısınız? Bir kez daha kimliğimi çıkardım. Ama danışmadaki kadar etkili olmadı. İçeri giremezsiniz. Bitti. Anlayamadım. Ziyaret saati demek istiyorum. Mutlaka onu görmem lazım. Ziyaret saatinin sona erdiğini size söyledim. Yeterince açık değil mi? Bakınız, bana birkaç kelime bile söylese benim için çok önemli olabilir. Jean-Pierre Lamberton'un elinde bir soruşturmayı çözüme kavuşturacak anahtar olabilir. Bir zamanlar üzerinde çalıştığı bir cinayet soruşturması. Doktor kısa bir tereddüt geçirdi. Çevremde dolandı ve yavaşça kapıyı açtı. Birkaç dakika, dedi ışıkta durarak. Ölüm döşeğinde, kanser her yerini sarmış durumda. Bu gece karaciğeri patladı. Kanı enfekte dolu. İçeri girmem için kenara çekildi. Stollar inik, oda boştu. Ne bir çiçek ne bir koltuk. Metal bir hastane yatağı ile çeşitli tıbbi aygıtlar dışında hiçbir şey yoktu. Üzerlerine beyaz kılıf geçirmiş küçük plastik torbalar asılıydı. Doktor bakışlarımı takip ediyordu. Kan torbaları, diye mırıldandı. Onları gizlememiz gerekti. Kan görmeye tahammül edemiyor. Karanlıkta ilerledim. Doktor arkamda konuşmayı sürdürüyordu. 5 dakika, 1 dakika fazla değil. Sizi dışarıda bekliyorum. Kapıyı kapattı. Yatağa doğru yürüdüm. Tüplerin, hortumların arasında yatan bir adam vardı. Tıbbi aygıtların hafif ışığıyla aydınlanmıştı. Kafası yastığın beyaz yüzeyinde bir lekeden farksızdı. Simsiyah, vücudundan ayrı bir parçaydı sanki. Kolları daha çok donuk, iri kemikti. Örtünün altındaki karnı hamile bir kadının karnı gibi şişmişti. Biraz daha ilerledim. Odanın sessizliğinde kauçuk bir torbanın şaklaması duyuluyor. Ardından da uzun bir solunum sesi işitiliyordu. Bu simsiyah kafayı daha yakından görebilmek için eğildim. Sadece kel değildi. Ne yüzünde ne kafasında kıl namına hiçbir şey yoktu. Tamamen kılsız, saçsız, ışın tedavisinden dolayı ızgara olmuş bir kafatası. Yüz hatlarının yerine kaslar ve lifler almıştı. Derisi engebeli bir arazi gibiydi. Aramızdaki mesafe birkaç santimetreydi. Yastığın üzerine bırakılmış gibi duran başının neden gövdesinden ayrı bir parça olarak algılandığını anladım. Boğazında beyaz bir bandaj vardı ve yastığın beyazlığıyla bir bütünlük oluşturduğundan kafası kesikmiş gibi bir izlenim uyandırıyordu. Çok az gırtlak ve tiroid kanserinden söz etmişti. Daha fazlasını bilmiyordum. Böyle bir adamı sorgulamak imkansızdı. Morfinin etkisiyle bilinci bile yerinde olmayabilirdi. Ayrıca ne trakesi, ne gırtlağı, ne de ses telleri vardı. Geriye doğru sıçradım. Gözlerini açmıştı. Göz bebekliğe sabitti ama büyük bir dikkatle bakıyordu. Sağ kolunu kaldırdı ve serum çubuğuna asılı bir kulaklığı işaret etti. Cihaz bir kabloyla boğazındaki bandaja bağlıydı. Bir tür amplifikasyon sistemi olmalıydı. Kulaklıkları taktım. İşte yakışıklı sovalye, gerçeğin peşindeki. Ses kulaklıklara ulaşmış ama adamın dudakları kıpırdamamıştı. Lamberton doğrudan karnından konuşuyordu. Herkesin beklediği polis. Söyledikleri beni şaşırtmıştı. Lamberton polisin kokusunu almıştı ve ölüm döşeğindeyken bile benimle dalga geçmeyi sürdürüyordu. Alçak sesle sordum. Paris'ten cinayet masasındanım. Manon cinayeti hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Suçlunun adını. Manon'un katilinin adı mı? Lamberton evet dercesine göz kapaklarını kapattı. Kim? Kapalı dudaklarıyla konuştu. Annesi. Sylvie mi? Annesi kızını öldürdü. Odanın boşluğu, loşluğu titremeye başladı. Yüzümün ürperdiğini hissettim. Baştan beri biliyor muydunuz? Hayır. Peki ne zaman öğrendiniz? Dün. Dün mü? Burada böyle yatarken nasıl öğrendiniz? Gülümsedi. Yüzündeki kaslar ve sinirler kapkaranlık bir nehir gibiydi. Beni görmeye geldi. Kim? Hemşire. Olaya şahitlik yapan kadın. Kafamdaki çaklar dönmeye başladı. Jean-Pierre Lambardon, Simonis'in tanığından söz ediyordu. Cinayet anında onun burada, bu hastanede tedavi gördüğüne dair tanıklık edince şüpheleri ortadan kaldırıvermişti. Korkunç vantrilok yineleyip duruyordu. Beni görmeye geldi, her şeyi itiraf etti, hala bu hastanede çalışıyor. Bütün hikayeyi kafamda canlandırmıştım. Şu veya bu şekilde bir hemşire o dönemde yalan söylemişti. Lamberton'un bu hastanede yattığını ve ölümü mahkum olduğunu öğrenince ona her şeyi itiraf etmişti. Katsafiyan, Natalie Katsafiyan, gidip onu gör. Thomas Longini, diye mırıldandım. Hangi ismin adına gizleniyor? Kulaklarıma herhangi bir ses gelmedi. Farkına varmadan kulaklıkları hafifçe vurdum. Görüşme bitmişti. Lamberton kafasını pencereye doğru çevirmişti. Tam gitmek üzereyken ses bir kez daha kulaklarımı tırmaladı. Bekle. Olduğum yerde kaldım. Gözlerini yeniden bana dikmişti. Her şeye rağmen yaşam mücadelesi veren, sarımtırak halkalarla çevrili iki siyah bilye. Sigara içiyor musun? Ceplerimi yokladım ve kamel paketimi çıkardım. Gömlemin yakası ter içinde kalmıştı. Ölüm döşeğindeki adam mırıldandı. Yak bir tane benim için. Bir kamel yaktım ve dumanını kavrulmuş yüzüne üfledim. Bir göktaşı parçasını kül haline gelmiş bir kor tanesini düşündüm. Bir şekilde hatıralarındaki ateşi yeniden yakmıştım. Lamberton gözlerini kapattı. Böyle bir yüz için ifade kelimesinin hiçbir anlamı yoktu. Ama yüz kaslarının konuşmamızdan zevk aldığı her halinden belliydi. Zihnim en düşük düzeydeydi. Akları sararmış gözlerinin yeniden bana sabitlendiğini fark ettim. O bir ölüm mahkumunun sigarası değil. Sigara yüzünden ölüme mahkum biri sadece. Kulaklarımda ürkütücü bir kahkaha yankılandı. Teşekkürler evladım. Kulaklıkları çıkardım. Kameli yere atıp ezdim ve sevgiyle koluna sıktım. Ayin sona ermişti.